Ayrım 11. İz. Canan Tan. Sayfa 154. Çay yolu davası. Gerilimli geçen kahve sohbetinin ardından işbaşı yaptığımda kartları, ajandaları, gizlerini çözemediğim için gözüme anlamsız görünen kağıt yığınlarını bir yana bırakıp yeniden dosyalara yöneyerek çay yolu klasörlerinden ilkini açıyorum. En başta çay yolu ile ilgili öncesinde oraları görmemiş, tanımayan birine bile fikir sahibi kılacak derecede ayrıntılı bilgileri içeren ince bir dosya var. Ankara merkezine 20, yeni mahalleye 1 kilometre uzaklıkta olan çay yolu, son yıllarda büyük gelişim gösteren eski bir Türk köyü. İlk adı Kutuğun. 400 yıllık köyün kurucuları Arslan ve Koç sülaleleri. Çevre köyler arasında eğitim düzeyi en yüksek olan çay yolu halkı, 1980'lere kadar şehir merkezinde yaşarken imarlaşma ile beraber köye dönüş başlamış. Köyün ekonomisi eskiden tarım ve hayvancılığa dayanırken, yerleşim birimine dönüşünce bu ekonomik etkinlikler neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Önce konutlar, konut siteleri, ardından restoranlar, mağazalar, spor, sağlık ve alışveriş merkezleri. Öyle hızlı bir gelişim göstermiş ki kısa zamanda Ankara'nın ilk gözbebeği Çankaya ile benzerlikler taşıyan, sosyoekonomik düzeyi çok yüksek, çok sayıda sitenin yer aldığı bir cazibe merkezi haline gelmiş. Alt tarafa kendi el yazısıyla çıkardığı sonucu eklemiş babam. Toprakların her bir karışı altın değerinde. Kaçınılmaz bir sonuç. Kapanın elinde kalan arsa ve araziler uğrunda kıyasıya savaşılacak rant kaynakları olup çıkmışlar. Paylaşılamayıp davaya konu olan arazinin bir krokisi var ekte. Babamın müvekkili olan Aslanlı ailesine ait parsellerin sınırı kırmızı. Alpagut ailesine ait olanlarınki mavi kalemle çizilmiş. Arada yeşil renkle taranmış bir bölge var. İki tarafında kendine ait olduğunu iddia ettiği Çıbanbaşı olan yer. Üstünde Arslanlı AVM alışveriş merkezi yazan bir bina çizilmiş üzerine. Arslanlı ailesinin inşasını başlattığı ancak Alpagutların yıkım kararı aldırması isteğiyle inşaatın durdurdukları alışveriş merkezi projesi ve sözü edilen yıkım kararının alınmaması için mesleki kariyerini ortaya koyan bir avukat Vedat Karacan, benim babam. Ani bir kararla dosyayı koltuğumun altına alıp yerinden fırlamamla kendimi Remzi Bey'in karşısında bulunan biri oluyor. Remzi Bey'in üzerinde çalıştığı masaya yayılmış kağıtların üzerine koyuyorum dosyayı. Doğrudan konuya giriyorum. Bundan sonrasında kim savunacak Arslanlıları, kim devralacak babamın davasını? Beni kısa süre içinde yeniden karşısında görmenin şaşkınlığı, söylediklerimi etkisiyle pekişerek Remzi Bey'in yüzünün ortasına oturmuş kocaman bir hayret yumağına dönüşüyor. Bilmem ki diyor, henüz çok yeni. Birisini atarlar elbet. Bu davayı ben üstlenmek istiyorum Remzi Bey. Babamın bıraktığı yerden davayı devralmak ve onun istediği sonucu ulaştırmak. Neden olmasın derken anlamlandıramadığım tutuk bir tavır içinde Remzi Bey. Beni korumak, kollamak adına böyle davranıyor sanırım. Babamı üzen, canından bezdiren bir davanın bu kez de beni örseleyebileceğini düşünüyor. Bu yeni gelişmeden pek hoşlanmasa da konuşmasını sürdürüyor. Davayı üstlenmen için Aslanlı ailesine vekalet vermesi gerekir. Onların tercihinin de senden yana olabileceğini düşünüyorum. O an aklıma gelivelen küçük ama benim için önemli bir ayrıntıyı paylaşıyorum Remzi Bey'le. Aslanlı ailesinden babamın cenazesine gelen oldu mu? Hayır diyerek başını öne eğiyor. Sonra da gerekçesini açıklamaya koyuluyor. Anneleri Mebruri Han'ı epey yaşlandı. Pek nadir çıkar evinden. Şirketin ve ailenin bütün yükü oğlu Aydın Arslan'ın üzerinde. Cenaze günü yurt dışındaydı o da. Dikkat etmedim ama gelmeseler de çelenk göndermişlerdir mutlaka. Ya avukat Vural Türkoğlu? O da mı gelmedi cenazeye? Ne gereksiz bir soru bu böyle. Ağzımdan çıkar çıkmaz pişman oluyorum. Yanıtını beklemeden yerinden doğrulup gitmeye hazırlanırken cenazeye gelmişti Vural diyor Remzi Bey. Vedat'ın çok sayıdaki avukat arkadaşının arasında o da vardı. Remzi Bey gözlerini kısarak inceleyici bakışlarını yüzüme dikiyor. Merak edeceğini bilseydim tanıştırırdım sizi diyor. İyi ki tanıştırmadınız deyip kapıya doğru yürüyorum. Hele bu davayı üstleneyim. Nasılsa tanışacağız Vural Türkoğlu ile. Mahkeme salonunda birbirlerine rakip, karşı taraf avukatları olarak. Hiçler, sevaplar ve günahlar. Babamın toprağa vereli 7 gün oldu. 7'sini yapacağız bugün. Kumandayı elinde tutan Makbule yenge hazırlıkları dünden başladı. Melih Hanım'la beraber babama ait giysi dolapların işlerini boşalttılar. Takım elbiselerden gömleklere, iç çamaşırlarından pijamalara, ayakkabılara kadar ne varsa hazırlandı. Torbalara, kutulara dolduruldu ve dağıtıldı. Eşyaların evde tutulması doğru değildir diyor Makbule yenge. 7 gün cenazenin kefeni ıslaktır derler. İğneden ipliğe her şeye dağıtılacak ki öbür dünyada rahat etsin, azap çekmesin. Sabah erkenden mezarlığa gittik. Henüz taze topraktan ibaret olan mezarının başında durup daha dingin gözyaşlarıyla selamladık babama. Dikkat ettim de hiçbirimiz cenaze günündeki kadar perişan değildik. Melia Hanım bile küçük iç çekişlerle ağlıyordu. Acıya alışmak dedikleri bu olsa gerek. İyi ki böyle. Düşünüyorum da ilk günkü acı aynı gücüyle kalsa hiç kimse yaşayamazdı herhalde. O kopkoyu acı, keder, kahroluş, pılı pırtını toplayıp geldiği çabuklukla çekip gitmiyor aslında. Olduğu yerde duruyor. Şekil değiştiriyor yalnızca. Daha katlanır bir çehreyle çıkıyor karşımıza. Annem öğretmişti küçükken. Elektrik düğmesinde elimin yetişmediği yaşlarda karanlık bir odaya girince sımsıkı yumardım gözlerimi. Açtığımda zifiri karanlığın içinde göreceli bir aydınlanma olur. Biraz önce seçemediğim nesneler görünür hale gelirdi. Benzer bir durum var acılar için. Acı aynı acı, hüzün aynı hüzün, karanlık aynı karanlık ama gözlerimiz az da olsa bir şeyleri seçebiliyor. Düğünlerin, doğumların ve ölümlerin yedinci günlerinin gelenek ve geleneklerimizde ayrı bir öneme sahip olduğunu bilirim ama cenaze evinin yedinci gününde önceki altı günün toplamından daha kalabalık bir ziyaretçi akınına uğrandığını, o kadar kişinin yemeklerle, tatlılarla, tuzlarla ağırlandığına ilk kez tanık oluyorum. Herkes işin bir ucundan tutuyor ama yardımcıları etrafında pervane olsa da bütün yük yengemin üzerinde. İkram edilecek Ankara tavanın etlerini bir gün önceden pişirmiş, pilavla beraber kocaman bir tepsiye boşaltıp servise hazırlıyor. İki tepsi börek de dünden hazırlanıp sabah erkenden fırına sürülmüş. Ocakta helva kavruluyor ama bu kez irmik değil, un helvası. Günlerdir bıkmadan usanmadan yemek taşıyan dostları ağırlamak ev sahibine düşüyor bugün. Yine de gelenlerin elleri dolu. Getirilen tepsi tepsi yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar evde hazırlananlara destek oluyor. İlk günden bugüne her akşamüstü gelip Kur'an okuyan hocaların sayısı 7. günün şerefine 2'den 4'e çıkmış. Önceden taziye için gelenler bir kez de 7'si için geliyorlar. Sofralar kuruluyor gene. Önce hatim duasını tamamlayan hocalar ağırlanıyor, ardından da biri oturup diğeri kalkan kadınlı erkekli eş dost akrabalar. Masalara kurulu sofralar yetersiz kalınca Sumru, Melda ve komşulardan iki genç kadın koltuklarda, salonun orasına burasına serpiştirilmiş sandalyeyle oturanlar için tabaklarla yemek servisine başlıyorlar. Bir kenarda izleyici konumunda oturmayı kendime yediremeyip kalkıyorum ben de. Sumru ve Melda ile beraber bir kaseye et koyup üzerini pilavla kapatıyor, sonra da tabağa ters çeviriyoruz. Yanına bir dilim börek, biraz salata, birkaç sarma ya da dolma ekleyip bir bardak ayranla servis yapıyoruz. Yemeği bitenlere de yengemin kaşıkla biçimlendirdiği koze şeklindeki un helvasıyla çay kahve ikram ediliyor. Son hazırladığım tabağı yeni gelen ziyaretçilerden birine vermeye hazırlanırken salonun karşı köşesinde oturan Melia Hanım'a ilişiyor gözüm. Onca kalabalığın içinde tek başına. Bundan sonra yaşayacaklarının provasını yapıyor sanki. İnceden bir sızı düşüyor yüreğime. Salonu dolduran kalabalığın arasından güçlükle ilerleyerek yanına gidiyorum. Elimdeki tabağı uzatarak bu sizin diyorum. Şaşkınlıkla bakıyor yüzüme, gizleyemediği bir minnetle. Herkes onun oradaki varlığını unutmuş da bir ben hatırlamışım gibi. Sağ ol kızım diyor. Allah senden razı olsun. Tabağı alıp önünde duran sehpanın üzerine koyuyor. Lokma yiyecek hali yok biliyorum. Ama mutlu. Yemese de orada dursun. İkramını benim elimden aldı ya. Sımsıkı tutuyor elimi. İki damla yaş dökülüyor yanaklarından. Dayanamıyorum. Eğilip kas katı kesilmiş bedenini kucaklayıveriyorum. Birbirimizi en iyi biz anlıyoruz burada. Sevilen, yitirilen, toprağa verilen için aynı acıyla burkuluyor yüreklerimiz. Melia Hanım'ı bırakıp mutfağa dönerken komşu kadınlardan birisi ''Berde Hanım'' diye sesleniyor arkamdan. ''Şaşırttınız bizi'' diyor. Herkesin duymasını istemezmiş gibi sesini alçaltarak ''Farklı şeyler düşünmüştük sizin için. Bu kadar sıcakkanlı, bu kadar alçak gönüllü olabileceğinizi beklemiyorduk açıkçası.'' Sesini daha da alçaltarak devam ediyor. ''Melia Hanım'a davranış biçiminiz övgüye değer. Yaptığınız şu son hareketle bir tabak yemek değil, dünyaları verdiğiniz ona nasıl bir sevaba girdiğinizde farkında mısınız?'' Ne sevabı diye haykırmak geliyor içimden. Melia Hanım'a sunduğuma benzer bir tabağı babama hiç verememişim ben. Ömrümün geri kalanında her an yanıp yakılmama yetecek o kadar çok hiç var ki yaşamımda. Evime hiç konuk olmadı babam. Ellerimle çay kahve yapmadım ona. Sofralar kurup ağırlayamadım onu hiç. Başkalarının vicdanlarında sevap olarak değerlendirilmiş ne çıkar. Benim vicdanımda babama karşı işlediğim günahlarımın üstünü örtemedikten sonra. Hangi özlem daha büyük? Döndüm İstanbul'a, evime, kocama ve tabii anneme. Evde kalan ben, seyahatlere giden genellikle Bülent olduğu için tersine bir kavuşma tablosu yaşıyorduk. Evet, kocam beni özlemişti. Yerin belli oldu, aradım seni diyerek anlattı özlemini. Ben de onu özlemiş miydim? Evet ya da hayır diye kesin bir yanıtı yoktu bu sorunun. Özlemlerimi duyumsayacak fırsatım olmamıştı. Birkaç kez annemi uğramış Bülent. Sevdiği portakal kabuklu kestane şekerlerinden, un kurabiyelerinden götürmüş. Ne yaptımsa yaranamadım Semra Sultan'a diye yakındı. Nerede Verda, ne zaman dönecek diye başımın etini yedi. Oysa her gün aramıştım Ankara'dan. Hem kendisiyle hem de Nezaket Hanım'la konuşmuş, işimin uzadığı masalıyla oyalayabildiğimi sanmıştım. Hiçbir şey eksik değildi aslında. Tek eksiği bendim. Babamın öldüğünü anneme söyleyecek miydim? Evet, bana kalırsa bilmeliydi. Bülent benimle aynı fikirde değildi ama. Kızmasın gene diyerek güldü. Bana yaptıklarını unuttun mu? Ölüm bu. Geçerken uğramaya benzemez diye ağzına tıkadım sözünü. Ama 2 yıl önce yaşadığımız can sıkıcı karelerin yeniden canlanmasını engelleyemedim. Bülent bir toplantı için Ankara'ya gitmişti. O sıralar koltuk değneğiyle yürüyordu babam. Burkulan ayağı dize kadar alçıya alınmış. Alçı açıldıktan sonra evde dinlenmeye çekilmişti. Kaan'ın üniversite sınavları öncesiydi, gidememiştim. Sık sık telefonla arayıp hatır sormakla yetiniyordum. Hazır Bülent oradayken uğrayıp geçmiş olsun diyebilirdi. Bu konuda isteğim ya da ısrarım olmadı. Sabah yerine akşam uçağında yer bulununca doğan fırsatı değerlendirmiş Bülent. Neyse iyiymiş babam. Fizik tedavisinden sonra eskisinden de iyi olacakmış bacağı. Bülent'in döndüğü gün anneme uğradım. İçgüdüsel bir sezişle olmadık sorular soruyordu. Kayınpederine uğramış mı Bülent diye başladı. Sonunun nereye varacağını düşünmeden uğramış dedim. Bir kahve içimi hatır sormaya. Kim yapmış kahveyi, o kadın mı? Sence koltuk değneğiyle yürüyen birinden ikram beklenir mi? Evdeymiş yani kadın. Olmaması mı gerekiyordu? Bakıma muhtaç bir adama karını evden gönder, kahve içmeye geliyorum ben mi deseydi Bülent. Söylediklerimin annemi yatıştırmasını beklemek ne büyük gaflet. Sönmeye yüz tutmuşken yeniden alevlenen köz bir ateş gibi aniden fırlayıp ayağını yere vura vura bağırmaya başladı. Benim için Bülent diye biri yok artık, bitti. Madem oraya gidip o kadının elinden kahve içti, o ikisiyle baş başa tatlı tatlı sohbet etti, yüzüne bile bakmam bundan sonra. Bu kadar da fazla ama diye isyan ettim. Bana uyguladığın baskı yetmedi, şimdi damadına mı geldi sıra? Adı üstünde damat. Eloğlu, bu yaşa, bu mevkiye gelmiş, kariyer ve isim sahibi bir insan. Kayınpederine geçmiş olsuna gidip kahve içmek için senden izin mi alacak? Kendine gel lütfen. Benim bu konudaki hassasiyetimi bilmiyor musunuz? Damada sökmez o hassasiyet. Söylediklerini Bülent'e iletecek değilim. Annem için sen yoksun artık dediğimde haklı olarak annen de benim için yok diyebilir çünkü. Ama sen istersen tepkini bizzat kendin iletebilirsin, seçim sana kalmış. Görünürde bu konuşmalardan Bülent'in haberi olmadı. Annem öyle bildi. Öfkeli bağırış çağrışlarını yenir yutulur hale getirip yumuşatarak anlattım Bülent'e. Hoşgörüyle gülerek dinledi geçti. Ama o kadar bile zihninde yer etmiş olmalı ki anneme babamın ölümünü Ankara'ya cenaze için gittiğimi anlatırken karşılaşabileceğim tepkilerden endişe duyuyor. Kapıyı Nezaket Hanım açtı. Ceketimi çıkarırken bir haftadır annemle yaşadıklarımı özetleyiverdi ayaküstü. Doğruca salona geçtim. Annem televizyonun karşısındaki koltuğuna kurulmuş, Nezaket Hanım'ın soyup dilimlediği meyvelerini yiyerek bol seyircili sabah programlarından birini izliyordu. İçeri her girişimde yerinden fırlayıp kollarını açarak beni kucaklayan kendisi değilmiş gibi görmezden geldi beni. Belli ki kırgın, belli ki kızgın. Merhabalar değişime, hoş gelmişsin dedi kayıtsızca. Aldırmadım. Canım annem deyip geçtim karşısına. Kaşlarını çatarak yüzüme baktı. Daha fazla direnemedi. Gel kafirin kızı gel diyerek kollarını açtı. Kafirin kızı anneannemden anneme miras kalan, aile içinde sevgi ve muhabbeti çağrıştıran, en çok da benim için kullanılan özel bir hitap şekliydi. Çok özledim seni diyerek içini çekti. Ben de onu çok özlemiştim. Sımsıkı sarıldım, başımı omzuna gömdüm. Sezdirmeden yaralarıma merhem aradım sıcaklığında. Bu kadarı yeterdi şimdilik. Kötü haberi en az acıtacak zamanı kollayarak vermeliydim. Sitemleri, serzenişleri bu kadarla kalsa sorun yoktu. Ama annem bu. Çektiklerini çektirmeden yatışır mı hiç? 10 gündür hasret kaldım yüzüne diye yeniden açtı perdeyi. 8 gün diye düzelttim. Telefonda konuştuk ya, iş bu. Umduğumdan uzun sürdü. Bir daha tekerrür etmesin diyerek işaret parmağını yüzüme doğru salladı. 3 günden fazlasına razı değilim, bilmiş ol. Bak şimdi diyerek güldüm. Almaya hazırlandığım iş Ankara'da. Bundan sonra daha çok ayrı kalacağız. Dünyada olmaz. Beni tek başıma buralarda bırakıp Ankara'lara gideceksin ha, anneciğini. Terliğini hafiften yere vurarak konuşması Bülent'e tavır koyuşunu çağrıştırınca kavam atıverdi. Ne diyorsun sen anacığım? Ne gün yalnız bıraktım seni, ne gün bensiz kaldın sen. Elimde değil be kızım, seni görmeden yapamıyorum. Şu bir hafta var ya, nezakette gördü, deliye döndüm. Çok özledim seni, çok. İşte iplerin koptuğu an. Çok özledin beni ha diye bağırdım. Çok özledin. Dinle o zaman. Babam da çok özlemişti beni. Deliler gibi. Öldü. Bana hasret gitti. Onun açık kalmış gözlerini kapatmaya gittim Ankara'ya. Derin bir sessizlik çöküyor üzerimize. Söylenebilecek tüm sözleri yitirmişiz gibi suskunluğumuzu, gözlerimizden ip gibi inen suskun gözyaşlarımızı paylaşıyoruz bir süre. Yerinden kalkıp iki kişilik kanepeye yanıma geliyor annem. Çelimsiz kollarıyla sarıyor beni, saçlarımı okşuyor, yanaklarımdan süzülen yaşları siliyor. Ağlama diyor. Acı çekmene dayanamıyorum. Ölüm hepimiz için. Büyük bir üzüntünün pençesinde çırpındığını görebiliyorum. Ancak bunun benim çektiğim acıya dayanamadığından mı yoksa babamın kaybından dolayı mı olduğunu kestiremiyorum. Bildiğim tek şey Meliha Hanım'la yaşadığımızdan farklı ama içimi serinleten bir paylaşımla annemle beraber babamın arkasından onun ölümüne ağladığımız. İçten içe kanayan yaralar. Hafta sonu İstanbul'a gelecek Kaan. 3 yaşındaki karşılaşmayı saymazsak dedesinin neredeyse hiç görmemiş bir delikanlıdan onun yasını tutmasını ardından gözyaşı dökmesini beklemenin abes olacağını düşünmüş Ankara'ya cenazeye gelmesini engellemiştim. Ama şimdi sınavlarının başlamasına bir hafta kala sırf bana başsağlığı dilemek, beni avutmak için geliyor oğlum. Ankara'dan dönünce dolap derinliklerine, kütüphanedeki ciltli kitapların yaprak aralarına gizlediği, yasaklanmış fotoğrafları hapsoldukları yerlerden çıkarıp sehpaların, büfelerin üzerinin, vitrindeki bilboların arasına serpiştirivermiştim. Yasaklı değil artık hiçbiri. Özgürlüklerine kavuşmak için bugünü beklemeselerdi keşke. Üç ayak ceviz sehpanın üzerinde duran, stüdyo çekilmiş siyah beyaz fotoğrafta 4-5 yaşlarındayım. Omuzlarından fiyonkla bağlanmış askılı bir elbise var üstümde. Elimi boynuna atmışım babamın. Yanaklarımız birbirine yapışık. Takım elbise, papyon kravat var babamın üzerinde. Fotoğraf çekilecek diye özen gösterdiği belli. Dudaklarımızdaki gülümseyiş gözlerimizden taşıyor. Hele ben, o bacak kadar kız, çok muyluyum diye haykırıyorum sanki. Bir diğerinde babam tek başına. Fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum. Ben çekmiştim fotoğrafı. Liseye yeni başladığım sıralar. Sabah işe gitmek için giyinmiş, hazırlanmıştı babam. Yeni aldığı fotoğraf makinesini tutuşturdu elime, salonun köşesindeki koltuğa oturdu. Takım elbiseli, kravatlı, şık ve her zamanki gibi çok yakışıklı. Salona girer girmez değişiklikleri fark ediyor Kaan. Fotoğrafların hepsini tek tek inceliyor. Dedemle ben gerçekten de birbirimize çok benziyoruz galiba diyor. Hem de nasıl derken yaşlar boşanıyor gözlerimden. Onları birbirlerinden mahrum etmenin ezinciyle kahroluyorum. Üzülmen için söylemedim diyerek boynuma sarılıyor Kaan. Sil gözlerini diyor. Ağlamak yok artık. Dedem öldü ama ben varım. Gerektiğinde baban da olurum senin. Kaan İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'u İzmir arasında mekik dokumaya başladığından bu yana adet haline getirdik. İzmir'e okuluna dönmeden mutlaka annemi uğrayıp elini öpüyor. Açıkdan açığa telaffuz etmesem de kendi içimi rahatlatmayı hedefliyorum Kaan'ı anneme gönderirken. O burada yokken anneme bir şey olursa eğer oğlum anneannesini son kez görmüş olsun diye. Babam için yapamadıklarımı annem için yapmak küçük bir avuntu benim için. Beraber gittiğimizde oluyor ama çoğu zaman Kaan tek başına gider veda ziyaretine. Döndüğünde hep aynı şeylerden yakınır. Annem bıkıp usanmadan babamı çekiştirir. Onlarca yıl öncesinin nasıl bu denli canlı kalabildiğine şaştığım tatsız anılarını kendi görüş açısıyla bire bin katarak anlatır torununa. Sabırla dinler güzel oğlum. Anneannesinin konuşup konuşup haksız mıyım ay yavrum diye sorması karşısında çaresiz kalsa da durumu idare etmeyi becerir. Bakalım bu kez babamın ölümünden sonra konuşma tarzında değişiklik olacak mı annemin? Akşam yemeği için sofrayı hazırlarken kendi anahtarıyla kapıyı açıp içeriye giriyor Kaan. Her zamanki cıvıltılı haliyle ben geldim diye seslenişini beklemem boşuna. Suratı asık oğlumun, canı bir şeye sıkılmış belli. Ne oldu diyorum korkuyla, iyi mi anneannen? İyi, evet bedenen ve sağlık olarak gayet iyi ama ruhsal yönden ağır hasta. Başka zaman olsa hala dünkü çocuk gözüyle baktığım oğlumun yaptığı bu yoruma gülebilirdim. Ama şimdi gülmek bir yana, birkaç yaş birden olgunlaşmış haliyle ciddiye alınması gereken önemli bir şeyler anlatacağını sezinleyebiliyorum. Anneannem senin düşündüğünden çok daha fazla etkilenmiş dedemin ölümünden. Tek bir kötü söz etmedi onun hakkında ama ağladı. Oturduğumuz sürece hep ağladı. İçini çeke çeke usulca. Sana çok benzerdi deden dedi. Senin gibi yakışıklıydı o da. öldü. Senin deden, annenin babası, benim de kocam. Yok artık. Anneannemin de kanayan yaraları var anne. Sen geç de olsa açığa vurdun. Ama onunkiler içten içe kanamayı sürdürüyorlar. Kaan konuşmuyor da kürekler dolusu ateşi üzerime boca ediyor sanki. Amansız bir yangın palazlanıyor yüreğimde. Ne biçim bir amazlığın içindeyim ben? Anacığımın da en az benim kadar acı çektiğini nasıl göremiyorum? Beni avutmanın dışında kendisi içinde gözyaşı dökebileceğini nasıl düşünemiyorum? Ayrıldık diye her şeyi tek kalemde silip atabilir mi insan? Sokaktaki yabancı değil ki ölen. Kızının babası, bir zamanlar aşık olduğu adam, kocası. Melia Hanım, babamı annemden çok sevdi derken hata mı etmiştim acaba? Yaşanan tatsızlıklar yüzünden bir kısmı nefrete dönüşse de ömür boyu süren yıkılmaz bir sevgiyi yüreğinde taşıdı annem. Öyle ki ayrıldıktan sonra yaşamına başka bir erkeği almayı asla düşünmedi. Kin sandığı, öfke sandığı, sevgiyle değil nefretle andığını sandı ama dilinden hiç düşürmedi kendisini terk edip gideni. Akşam Kaan'ı İzmir'e uğurlayıp eve döndüğümüzde annemle ilgili duygusal çalkantılarımı Bülent'le paylaşmak istiyorum. Babamı keşkelerle uğurladım. İçime dert olan pişmanlık düğümleriyle aynı yanlışı annem için de yenilemek istemiyorum. Arkasından dökeceğim gözyaşları yalnızca onu yitirmekle ilgili olmalı. Yapamadıklarım ya da yanlış yaptıklarım için değil. Beni destekleyecek, kararlarımı uygulamakta yüreklendirecek birkaç olumlu söz bekliyorum kocamdan. Ölü gözünden yaş bekler gibi. Ne zaman benimle aynı görüşleri paylaştı ki? Doğruluğuna yürekten inandığım fikirlerimin bile sanırım yalnızca bana ait oldukları için onaylandığını görmedim hiç. Çelişkiye düştüğüm konularda görüşünü almaya kalktığımda karşı tarafın avukatıyla konuşur gibi hissediyorum kendimi. Aramızdaki yaş farkından dolayı kendini deneyimli, beni toy gördüğünden mi yoksa sırf bana inat olsun diye mi böyle davranıyor, çözemedim bunca zamandır. Tam bir bay muhalif. Bu kez de yanıltmıyor beni. Destek yerine köstük olmak diye tanımlanabilecek kemikleşmiş alışkanlıklarından ödün vermeye niyeti yok. İçten içe bana hak vermiş olsa da. Gözlerini iyice kısıp iki ince çizgi haline getirerek kendini suçlamaktan ne zaman vazgeçeceksin diyor. Birilerinin başına gelen ya da gelecek olan tüm olumsuzlukların sorumlusu sen misin? Eziklik, güçsüzlük, acizlik hücrelerini sinmiş. Yakışıyor mu sana? Çetrefilli davaların avukatı diye göklere çıkaranlar gelip görsünler şu halini. Şaşıyor insan. Başkalarını savunurken atağa kalkıp aslan kesilen sen kendi duygusal dünyanda en ufacık bir güçlük karşısında ürkek bir fareye dönüşüveriyorsun. Sağ ol, çok iyi tanımladın beni diyorum sitemli. Senin de işine gelmiyor mu böylesi? Çelik gibi eğilmez, bükülmez, güçlü bir kadın yerine kolaylıkla ezip geçebileceğin aciz bir fareyle beraber olmak işini kolaylaştırmıyor mu? Kavgaya dönüşmeden, tartışma kıvamındayken noktayı koymayı pek iyi beceriyor kocam. Pek belli etmesem de farelerden korkarım ben diyerek barış çubuğunu uzatıyor. Seni en iyi tanıyan benim Verda diyor. Tarafsız olarak düşündüğünde bana hak vereceksin. Yıllar önce annenle babanın boşanmalarından da kendini sorumlu tutmamış mıydın? Ta o bunalım günlerine dayanıyor bu halin. Depresyonun Alfabesi adlı çeviri bir kitap okudum geçenlerde. Çevrende kötü bir şey olursa bunun suçu benimdir demek tıbben depresyonun ilk belirtilerinden sayılıyormuş. Duruma bir de bu açıdan yaklaş. Doğru aslında. Annemle babam boşandıklarında onları bir arada tutamadığım için bütün suç benim diye hata günah ne vardıysa ortada hepsini üstlenmedim mi? Okulu bırakmalara kalkmalar, muz öyle yaşadığımız çılgınlıklar içinde debelendiğin bunalımın ürünü değiller miydi? Ancak Bülent'in yanıldığı bir nokta var. Şu anda içinde bulunduğum durumun eski yaşadıklarımla da gelebilecek yeni bir depresyon atağıyla da uzaktan yakından ilgisi yok. Beni benden iyi kimse tanıyamaz Bülent'ciğim diyorum. Sen bile. Merak etmene gerek yok. İyiyim ben. Ruh sağlığım da yerinde. Babamın ölümüne kahrolduğum doğru. Kendimi kendi vicdanımda acımasızca yargıladığımda geçici bir sorgulamaydı, bitti. Annem içinse şimdiden tedbir alıp daha çok ilgi ve sevgi göstererek sonrasındaki kişisel yargılamaların yolunu kesmeyi amaçlıyorum. Hepsi bu. Yaşı dava meselesi, babanı bıraktığı yerden devralarak bir bakıma bilinçaltından kendi eksik bıraktıklarını bütünlemeye çalışmıyor musun? İş sürerek babanın ölüm nedenine ulaşmak falan hikaye. Bu davayla ölüm nedeni arasında herhangi bir bağ olacağına inanmıyorum ben. Çay yolu hakkında kesin kararımı vermedim henüz. Davayı almak isteyişim, eksilerimi kendi gözümde artıya çevirmek için değil, babamın yarım bıraktığı bir işi tamamlamaktan mutluluk duyacağımı hissettiğim için. Ayrıca davayı devralmadan da babamı bu sona taşıyan etkenleri araştırabilirim. Avukat olmadan önce de istiyordum ben. Kaldı ki bu konuda seninle aynı görüşteyim. Babam gibi güçlü yapıdaki bir insanın sıradan sayılabilecek bir arazi davası yüzünden canına kıyabileceğine ihtimal vermiyorum. Duygusal bir zaaf anı, içine düşülüp kaybolunan, karanlık bir boşluk ya da baş edilemeyen amansız bunalımlar. Her neyse, er ya da geç o ize ulaşacağıma inanıyorum. Bunun için ille de o davanın avukatı olmam gerekmiyor. 11. ayrımın sonu, sayfa 170.